Ayrım 14 sayfa 160. Kayıp Yaz 2015. Altan Öymen. Birinci turda kaç vekil gerekli? 189 mu 367 mi? Bu bölümde anlattım. Evet, AKP'nin Cumhurbaşkanı adayının seçimi birinci ve ikinci turlarda kazanması mümkün görünmüyordu. Çünkü o turlarda kazanması için 367 oya ihtiyacı vardı. AKP'nin milletvekili sayısı o sayıdan azdı. Daha sonra yapılacak üçüncü ve dördüncü turlarda ise seçimi kazanmak için 276 oy yetiyordu. Meclise 2002 seçiminden sonra bazı istifalarla sayıları biraz azalan ama gene de 350 civarında olan AKP milletvekillerinin vereceği oylar AKP'nin adayını üçüncü turda açık arayla kazandıracak durumdaydı. Fakat o seçim üzerinde yeni bir usul tartışması çıkmıştı. Bazı hukukçular diyorlardı ki, Cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü turunda seçilmek için yarıdan bir fazla oy, 276 oy yetiyor. Ama bu birinci ve ikinci turların yapılmasından, sonuçlarının alınmasından sonrası için konulmuş bir kuraldır. Bunun için de birinci turdaki işlemleri sırasıyla ve tamamen uygulanmış olması gerekir. O kuralların başında da şu vardır. Meclis başkanı daha birinci turun başında o turdaki seçimi başlatmadan önce o oturumda toplantı yeter sayısının yani toplantının başlaması için gerekli üye sayısının var olup olmadığını saptamak zorundadır. Meclis salonunda o sayıda milletvekili yoksa toplantıyı açmayacaktır, erteleyecektir. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı oturumun toplantı yeter sayısı diğer oturumlardakinden farklıdır. Gündeminde başka işler bulunan oturumlarda iç düzeye göre kural şudur. Milletvekillerinin üçte birinin yani 189 üyenin toplantıda hazır bulunması gerekli ve yeterlidir. Ama Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda anayasanın gerekli gördüğü yeterli sayı 367'den az olamaz. Çünkü sonucu en az 367 milletvekilinin katılımıyla belirlenebilecek bir oylamaya en az 367 milletvekili katılmazsa bu o turda nasıl olsa sonuç alınamayacak demektir. Sonucunun alınamayacağı besbelli olan oylamanın da başlatılmaması gerekir. Evet, tez buydu. Yargıtay'ın önceki başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup hukukçu ve siyasetçi bu tezi savunuyordu. Eğer bu tez geçerli sayılırsa AKP'nin Cumhurbaşkanlığına istediği adayı seçtirebilmesi güçleşebilirdi. Eğer muhalefet partileri aralarında anlaşıp seçim günü meclis toplantısına katılmazlarsa AKP'liler kendi adaylarını seçtirmek bir yana seçimin yapılacağı toplantının başlamasını bile sağlamayabilirlerdi. Tabii bu teze karşı olan hukukçular ve siyasetçiler de vardı. Onlar anayasanın cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili maddelerindeki usulün 10 yıllardan beri var olduğunu ama hiçbir cumhurbaşkanı seçiminde toplantıyı açmak için yeterli sayının bu şekilde hesaplanmadığını belirtiyorlardı. Fakat buna karşı da şu tez vardı. Bir konudaki uygulamaya uzun bir süre kimsenin itiraz etmemesi o itirazın geçersiz olduğu anlamına gelmezdi. Bu bir anayasa konusuydu. Eğer siyasetçiler arasında bir uzlaşmaya varılamazsa seçime Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilirdi. Konu Anayasa Mahkemesi'nde. O yüzden toplantı gününden önceki günlerde ve saatlerde iktidar partisi ile muhalefet arasında bağımsız milletvekillerini ikna etmek üzere yoğun bir kulis faaliyeti sürdürülmüştü. Abdullah Gül'ün de katıldığı yoğun temaslar sırasında bağımsızlara ''Gelin salona yoklamaya katılın, salonda bulunan milletvekili sayısının 367'ye ulaştığı saptansın, sonra oyunuzu nasıl kullanırsanız kullanın'' telkini yapıldı. Ana muhalefetteki CHP'nin grup yöneticileri ise o telkinlere uyulmaması için gayret gösteriyordu. Sonuçta toplantı salonuna girildiğinde iktidarın istediğini yapıp yoklamaya katılan bağımsızların sayısının yeterli olmadığı anlaşıldı. Salonda bulunduklarını belirten ve oy kullanan milletvekillerinin sayısı 361'de kaldı. Onlardan Abdullah Gül'e oy verenlerin sayısı da 357'ydi. Toplantıyı yöneten Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı seçimine devam edilmesi için toplantıyı 6 Mayıs 2007 gününe erteledi. Ayrıca toplantıya girip çıkan ama yoklamaya katılmayan 7-8 milletvekilinin de salonda bulunduğunu saptamak için tutanağa not eklemişti. Yoklamaya katılan 361 sayısının üzerine o 7-8 milletvekilinin de eklenmesi gerekir. O zaman toplantı yeter sayısına ulaşılmış olur anlamına gelecek şekilde. Ama konu muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülünce o notun da etkili olmadığı anlaşılacaktı. Mahkeme kısa bir süre sonra 2 Mayıs 2007 günü açıkladığı kararında 2'ye karşı 9 oyla Cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna katılan milletvekili sayısı 367 olmalıdır diye karar verecekti. Buna göre meclise birinci tura katılan milletvekili sayısı 367'den az olduğu için seçimin birinci turu yapılmamış sayılıyordu. Birinci tur yapılmamış olduğuna göre öteki turlara geçilmesi mümkün olmuyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimi tıkanıyordu. O tıkanıklığı aşmanın çaresi parlamentoda aranacaktı. Büyük anıt devrede. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli olmadan önce devletin üst kademelerinde bir başka gelişme olmuştu. Mecliste 28 Nisan 2007 günkü seçim turunun sonucu alınırken o günün gece yarısında Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden bir açıklama yapılmıştı. Gazetelere de haber verilerek yayınlanması sağlanan açıklamada şu cümleler vardı: TSK laikliğin kesin savunucusudur ve bu konuda taraftır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün "ne mutlu Türk'üm" diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Silahlı kuvvetler bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Cemil Çiçek'ten cevap Erdoğan'la genel seçim önerisi. Bu açıklamayı hemen ertesi gün o sırada Adalet Bakanı ve hükümet sözcüsü olan sonraki Meclis Başkanı Cemil Çiçek sert bir cevap verdi. Genelkurmay'ın açıklamasını son derece yanlış bulduğunu, Genelkurmay'ın hükümete bağlı ve hükümetin emrinde olduğunu söyledi ve şöyle dedi: Genelkurmay'ın açıklaması gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay internet sitesinde yayınlanmıştır. Açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Başbakan Erdoğan ise Çiçek'in o cevabı vermesinden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ı telefonla aramış ve bu konuyla ilgili olarak uzunca bir süre görüşmüştü. Böylece bu Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu iktidar partisi ile Genelkurmay Başkanlığı arasında bir kriz haline geldi. Ana muhalefet partisi CHP'nin tutumu belliydi. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Mahkeme CHP'nin görüşünü haklı bulmuştu. Parti Genel Başkanı Baykal, Cumhurbaşkanı adayının iktidardaki muhalefetteki partiler arasında bir uzlaşmayla seçilmesini istiyordu. Anayasadaki Cumhurbaşkanı tarafsız olacaktır kuralının ancak o şekilde yerine getirilebileceğini belirtiyordu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra o uzlaşma olanağının hala var olduğunu düşünüyordu. Referandum ve seçim. Hal böyleyken Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yetkili kurullarıyla görüşerek iki öneri oluşturdu. Biri yeni genel seçimin tarihinin belirlenmesiydi, ikincisi de Cumhurbaşkanı seçimi mecliste sonuçlanamazsa o seçimin de halkın oyuyla yapılmasıydı. Siyasette ve basında o konu tartışılırken Anayasa Mahkemesi'nin meclisteki Cumhurbaşkanı seçiminin başlaması için mecliste 367 milletvekilinin bulunması gerekir tezini kabul eden kararı uygulandı. Mecliste başlayan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk oylaması iptal edilmiş oldu. Daha sonraki turlara da geçilemedi. Yani oylama süreci tıkandı. AKP milletvekilleri Anayasa Mahkemesi kararından sonra Cumhurbaşkanı'nın artık halk oyuyla seçilmesi için bir anayasa değişikliği önerisi yaptılar. Öneri meclisteki oylamada doğrudan doğruya kabul edilmesi için gereken 367 oyu alamadı. Ama 330 oydan fazlasını aldı ve halk oylamasına sunulacak hale geldi. Mecliste AKP'nin asıl önem verdiği konu olan genel seçim önerisiyle ilgili gelişmeler de şöyleydi. AKP'nin genel seçim önerisi muhalefetin de katılımıyla kabul edildi. Seçim günü 22 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Kısa ama hareketli bir seçim propagandası dönemi yaşandı. Sen asmadın, ben asardım tartışması. O 2007 genel seçiminin bence en ilginç yanı AKP ile MHP'nin bir konuda tam bir görüş birliği içinde olduğunu göstermesiydi. O konu idam konusuydu. İki partinin de liderleri Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğinde anlaşıyorlardı. Ama o idamın gerçekleşmemesinin sorumlusu olarak birbirlerini itham ediyorlardı. Buraya o seçimin propaganda konuşmaları sırasında görülen çok ilginç tabloya değineceğim. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında idamlar konusunda yaşanan tartışmaya. O günlerde Radikal'de yazdığım bir yazının ilk bölümü şöyleydi. Dün seçim kampanyasının son haftasına girdik. Geride kalan haftaların akıllarda kalan en hararetli konusu sen asmadın ben asardım tartışmasıydı. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk konuları uzun bir süre onun gölgesinde kaldı. Eğitim ve sağlık konuları da. Tartışmanın iki kahramanı vardı. Biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Öteki Başbakan Erdoğan'dı. İkisi de Abdullah Öcalan'ı asmadın veya asmıyorsun diye birbirlerini suçladılar. Bahçeli'nin suçlamasına Erdoğan şu cevabı verdi. Madem ki yapabiliyordun, sen neden yapmadın? Niye geciktirdin? Bahçeli de kendisinin hükümette bulunduğu sırada koalisyon ortağı olduğunu, her istediğini yapamadığını söyledi. Erzurum'daki mitingine eline 3 metrelik bir urgan alarak çıktı, ipi kameralara doğru tutarak dedi ki, ''Mecliste tek başına iktidar olan sensin, o zaman neden asmıyorsun? Oğluna gemi alacak paran var da asacak ip mi bulamıyorsun? Al bu ipi ben veriyorum, haydi al as.'' Buna Erdoğan aynı şekilde bir cevap verdi. Bahçeli cevabın cevabını verdi. Tartışma bu üslup içinde günlerce devam etti, gazetelere yansıdı. Kimi yazarlar Bahçeli'yi haklı gördü, kimileri Erdoğan'ı. Yazı daha devam ediyor. Buraya giriş bölümünü aldım ama tümünü okumak isteyenler olursa gerisini kitabın son bölümünde, ekler bölümünde bulabilir. MHP seçimde barajı geçince... Gelelim 2007 genel seçiminin sonucuna. Sonucun özeti şu, AKP 2002 seçiminde %34,28 olan oylarını yaklaşık 12 puan arttırarak %46,58'e çıkardı, yeniden iktidar partisi oldu. Ancak geçen defa barajın altında kalan MHP bu defa oylarını %14,27'ye çıkarmış ve meclise girmişti. MHP'nin 2002 seçiminde barajın altında kalan ve AKP'nin işine yarayan oyları bu defa %14,27'ye çıkarak asıl sahibinin hesabına yazılmıştı. AKP'nin milletvekili sayısı 363'ten 341'e düşmüştü. MHP'de 71 milletvekiliyle meclisin 3. partisi olmuştu. İkinci parti CHP'nin oyu %20,87, milletvekili sayısı ise 112'ydi. Burada 2007 seçimlerin sonuçlarını bir de grafiklerle verelim. Grafikler TESAV'ın yani Türkiye Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın seçimlerle ilgili kitaplarından alındı. Cumhurbaşkanı seçimine gelince o seçimin artık halk oylamasıyla yapılması için gereken anayasa değişikliği meclisten geçmişti. Gerçi bunun referandum yoluyla halk tarafından da kabul edilmesi gerekiyordu. Ama o konuda kimsede bir tereddüt yoktu. Tüm kamuoyu yoklamalarının o konudaki tahminleri aynı sonucu veriyordu. Buradaki grafiği okuyorum. 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları. CHP 20,88, MHP 14.27, DP 5.42, DTP 3.84, Genç Parti 3.04, SP 2.34, Bağımsızlar 1.40, diğer partiler 2.25, AKP %46.58. 2007 seçiminin en önemli sonucu barajı aşarak meclise giren partilerin sayısının 3'e çıkmasıydı. Geçen 2002 seçiminde oy oranı 8.4'ün üstüne çıkamayıp baraj altında kalan MHP, bu defa da o oranı %14.27'ye çıkartıp meclise 71 milletvekili sokabilmişti. Aslında AKP'deki oy yükselişi çok daha fazlaydı. Oy oranını yaklaşık 12 puan artırarak 46.58'e çıkarmıştı. Ama AKP'nin milletvekili sayısı MHP'nin barajı aşmasının sonucu olarak artmamıştı. Tam tersine bir önceki seçimde 363 milletvekili kazanırken bu defa o sayı 341'e düşmüştü. CHP'de oy oranının az da olsa artmasına rağmen gene MHP'nin barajı aşması nedeniyle milletvekili sayısı azalan iki partiden biriydi. Oy oranı 19.4'ten 20.9'a çıkmış, milletvekili sayısı 178'den 112'ye inmişti. MHP ise barajı geçmiş, aldığı oyla başka partilere değil, kendi partisinden 71 milletvekili kazandırmıştı. Grafik TESAV. AKP'nin oy oranları yüzdesi grafiği. 2007 genel seçim sonuçlarına bir önceki genel seçimi ve 2004 yerel seçimi yani il genel meclisi seçimiyle karşılaştırmalı olarak bakınca AKP'nin oy oranındaki yükselişin istikrarlı bir şekilde devam ettiği görülüyor. 2002'de %34.3, 2004'te 41.7, 2007'de 48.6. HP, SHP ve CHP'nin oy oranları yüzde olarak. Grafik CHP oylarındaki değişimin başlangıcı olarak 12 Eylül askeri rejiminden sonraki ilk seçimi esas alıyor ve o sürecin bir kısmında kapalı kalmış olan CHP'nin çizgisindeki partilerden Halkçı Parti HP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin SHP'nin oy oranlarını da gösteriyor. 1983'te 30.5 Halkçı Parti, 1987'de 24.8 SHP, 91'de 20.8 SHP, 1995'te 10.7 CHP, 1999'da 8.7, 2002'de 19.4, 2007'de 20.9. MÇP ve MHP'nin oy oranları yüzde olarak. 12 Eylül'de kapatılan partilerin yasaklı yöneticileri partilerini temsil edecek yeni partilerin kurulmasını sağlamışlardı. Türk Eş'in MHP'sinin yerine kurulan, adı MÇP'ydi, Milliyetçi Çalışma Partisi, grafik 1987'den başlıyor. Önce MÇP'nin sonra da yasalar kalktıktan sonra MHP'nin oylarını gösteriyor. Partinin grafiği inişli çıkışlı ama MHP 2007 seçiminde barajı aşıyor, artık yeniden mecliste. 1987'de 2.9 MÇP, 91'de yok, 95'te 8.2 MHP olarak, 99'da 18.0, 2002'de 8.4, 2007'de 14.3. Fakat meclis açılınca buna gerek kalmadı, hemen anlaşıldı. Çünkü meclise yeniden giren MHP, Cumhurbaşkanı seçimi mecliste yapılırsa meclisin açılış yoklamasına katılacağını açıkladı. Bu durumda meclisin Cumhurbaşkanı'nın mecliste seçilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin koyduğu koşula uygun bir durum ortaya çıkmış olacaktı. Yeni mecliste AKP'nin milletvekili sayısı 341'di, MHP'ninki de 71. İkisi birlikte toplantının başlaması için gerekli olan 367 sayısını rahat rahat geçiyordu. Meclis çalışmaya başlayınca o iş de tamamlandı. Abdullah Gül 3. turda gerekli olan 276 oyu açık arayla geçip 339 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Karşı aday olarak çıkan MHP'li Sabahattin Çakmakoğlu ise 70 oy aldı ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu yeni yasama dönemine girildi. Yeni dönemde eski meclis başkanı Bülent Arınç başbakan yardımcılığına geçmişti. Meclis başkanlığına eski Adalet Partili Köksal Top'tan seçilmişti. Hükümette daha başka bazı değişiklikler de yapılmıştı. Fakat hükümetin ana politikasında herhangi bir değişiklik işareti görülmüyordu. O arada daha 2007 yılı bitmeden Cumhurbaşkanı'nın daha sonraki dönemlerde halk oylamasıyla seçilmesini öngören anayasa değişikliği de 21 Ekim 2007'de referanduma sunulup kabul edildi. Referandumda ayrıca meclisin yasama dönemi süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi öngörülmüştü. O arada halk oyuyla seçilecek Cumhurbaşkanı'nın görev süresi için yeni bir kural konulmuş, o sürecin 5 yıl olduğu ama görev süresi biten Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir 5 yıl için daha seçilebileceği belirtilmişti. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 169.